Ayrım 10. Ser verip sır vermeyen bir yiğit. Nihat Behram. Sayfa 90. Yan yana, upuzun, boylu boyunca tepeden tırnağa kan, yiğitler ki her biri bir parça vatan, gözlerinde bir küfür kasırgası, ana avrat, ah ulan. Ahmet Arif. Savcı Yaşar Değerli, İbo'yu sorguya aldığı günden Mayıs ayı başına kadar gün be gün onun çevresinde dolandı. Sordu, sordu, olmadı. Sordu, sordu, olmadı. İbo bir gitti, bir geldi hücreliğin üç nolu gözünden işkencehaneye. Bir gitti, bir geldi. Yüreğini kaptırmadı. Düştü, kalktı, düştü, kalktı, eğilmedi. Şubat ayı başından Mayıs ayı başına kadar. Sorgucular sürekli sordu. İbo sürekli aynı sözlerle yanıtladı onları. Başta belirlediği tutum neyse sonuna kadar onda direndi. Bu süre içinde sorgucular sadece bir ifade alabildiler ondan. İbo başka söz söylemedi. Ne bir kişinin adı, ne bir kişiyle ortak eylem, ne de suçlamaların önünde dize geliş. İbo, verdiği bu tek ifadede düşüncelerindeki gelişim sürecini anlatmış, yurdu hakkındaki, yurdunun insanları, halkı hakkındaki kendi çözümlemelerini sıralamış, inandığı mücadele yöntemlerini sıralamış ve sözlerini şöyle tamamlamıştı. Sizin deyiminizle, Şafak Örgütü'nün illegal organizasyonuna katılmadım. Bu devredeki çalışmalarımla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim. Çalıştığımı söylemenin şahsi sorumluluğum açısından yeterli olduğu görüşündeyim. Ben sormuş olduğunuz şekilde Malatya ve Tunceli bölgelerinde faaliyet göstermedim. Çalışma alanım buralar değildi. Neresi olmadığını belirtmeyi yeterli görüyorum. Benim bahsettiğiniz TİİKP adlı örgütle hiçbir bağlantısı olmayan kişisel nitelikteki faaliyetlerim, Türkiye Komünist Partisi, Marksist-Leninist ve Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu saflarına katılmama kadar sürmüştür. Sonradan katıldığım bu örgütlere ne zaman katıldığımı hatırlamıyorum. Ve beni bu örgütlere kimin aldığını söylemeyi de gereksiz buluyorum. TKP-ML ve ona bağlı TİKKO örgütlerinin kimler tarafından kurulduğunu ve yönetildiğini bilmiyorum. Yalnız bu örgütlerin saflarına katıldığımı ve onların illegal üyesi ve taraflısı olduğumu saklamıyorum. Bu örgüt içerisindeki çalışma yöntemim ve örgütün kuruluşuna esas olan düşünceler, bahsetmiş olduğumuz yazılarda geniş ölçüde yer almaktadır. Özellikle Şafak Revizyonizmi tezlerinin eleştirisi, milli mesele, Kemalist iktidar dönemi, İkinci Dünya Savaşı yılları ve 27 Mayıs hareketi, Kızıl Siyasi İktidar Öğretisini Doğru Kavrayalım, başlıklarını taşıyan, ayrı ayrı, uzun ve örgütün görüşlerini yansıtan tezleri ve düşünceleri kabul ediyorum. Bu başlıklar altındaki yazılara benim de görüşlerim diye imzamı atmaya hazırım. Ben bu görüşler doğrultusunda devrimci mücadele vermek üzere 1973 Ocak ayı başlarında faşist güçler tarafından şehit edilen arkadaşım Ali Haydar Yıldız ile Tunceli'ye gelmiştim. Köylüleri devrim için, halk ihtilali için örgütlenmek amacıyla köylere gitmiştik. Buradaki çalışmalarımız 24 Ocak 1973 günü kalmış olduğumuz Vartinik mezrasındaki komün basılmasına kadar sürdü. Ben buraya kadar anlattıklarımı samimiyetle inandığım Marksist-Leninist düşünce uğruna yaptım. Ve sonuçtan asla pişman değilim. Ben bu uğurda her türlü neticeyi göze alarak ve can bedeli bir mücadeleyi öngörerek çalıştım. Ve neticede yakalandım. Asla pişman değilim, dedi. 21 Nisan 1973 TKP-ML, TİKKO, TML-GD davaları klasör No. 3, dosya No. 1, sıra No. 4. 12 Mart'tan bu yana binlerce kişiyi sorguya çekenleri, binlerce kişinin ifadesini alanları, İbo'nun bu tutumu şaşkına çevirmişti. 12 Mart'tan bu yana ellerine geçirdikleri insanlar içindeki çetin cevizlerden birisiydi İbo. Ellerindeki kerpetenin gücü yetmiyordu İbo'nun yüreğine, beyninin kıvrımlarına çakılı çevik çivilerle çelik iradeyi sökmeye. Elektrik yetmiyordu. Karanlık mahzenler, açlık, susuzluk, zincirler, prangalar, karabantlar, falakalar, tekmeler, yumruklar, odunlar, demir çubuklar, irade çözen ilaçlar, iğneler, tehditler yetmiyordu. Üstelik İbo sustukça dağ taş dilleniyor. Hapishane koğuşlarında, yolda, kahvede, otobüste, köyde umuda ve direnmeye dair kelimeler almış başını yürümüştü. Almış başını yürümüş ve gelmiş kapı eşiğine dek dayanmıştı. Bunca insanı sorguya çekenler, İbo'nun karşısında yenik mi düşeceklerdi? Bunca insanı sorguya çekenler gün gelir mahkemeye çıkarsa nasıl diyeceklerdi İbo'yu? Üstelik burada böyle susan, orada kim bilir neler söyleyecekti. Mayıs ayı başlarıydı. Nisan ha devrildi ha devrilecek. Hava ılınmaya başlamış, sadece sabahın alacasında sisli saatlerde serinlik kalmıştı. Bir de akşam olup da güneş batınca serine vuruyordu dünya. Yağmurun topraktan kaldırdığı hava, dağlardan kar yalayıp esip gelen rüzgarla kapı eşiklerinden, kilit deliklerinden, duvar diplerinden İbo'nun hücresine dek uç veriyor, ciğerine değiyordu. Nedense birkaç gündür hücresinden gelip götüren yoktu İbo'yu. Yemekten yemeğe kapısını açıp karavanasını veriyorlar, sonra kapayıp gidiyorlardı. Bir defter, bir kalem istemiş, onu da getirmişlerdi. 10-15 gün sürdü bu durum. Savcı Yaşar Değerli'nin Diyarbakır'dan büyük kente gittiği duyuldu. Nisan'ın son iki gün ve Mayıs'ın ilk günlerinde, yani işkencesiz, sorgusuz, sualsiz geçen bu günlerde İbo biraz dirildi, soluklandı. Herhalde sorgulamalar tamamlandı diye düşünüyordu kendi kendine. Harita metot defterine notlar düşüyordu. Savunma taslağı hazırlamaya koyulmuştu. Savunması için okuması gereken kitapları, sürmekte olan davaların dosyalarını, suçlandığı olaylara değin malzemelerin listesini ve savunmasında üzerinde önemli duracağı noktaları bir bir not ediyordu. Mahkemede uzun bir siyasi savunma yapmayı tasarlıyordu. Sadece taslakla ilgili notları sayfaları tutmuştu. Hücreden çıkarılıp cezaevine arkadaşları yanına götürüleceği günü sabırsızlıkla bekliyordu. Dünyada, yurdunda olan bitenden aylardır habersizdi. Bir bunun için meraktan kıvranıyor, bir de bütün bu notlarını tuttuğu listenin kendisine verilip verilmeyeceğinin merakını çekiyordu. Kareli harita metot defterinin kapağındaki soruları şöyle yanıtlamıştı. Okulu Diyarbakır, adı soyadı İbrahim Kaypakkaya, sıkı yönetim tutuk evi. Ve ilk sayfadan itibaren savunma taslağının notları başlıyordu. Sayfalar boyu sürüp gidiyordu bu notlar. İbo sürekli olarak yazıyordu bu günlerde. 9 Mayıs öncesi diye tarih düştüğü bir sayfada babamdan öğreneceklerim diye bir liste çıkarmış, eski davalarıyla ilgili bilgileri not etmişti. O bilgileri kimlerden edinebileceklerini yazıyordu babasına. Kiminin altına, o dönemde Çapa İlköğretmen Okulu'nda devrimci mücadele denilince akla ilk gelen kişilerden olan Salman Kaya'yı yazmış, kiminin altına Mustafa Çoban, Halit Koçer, kiminin altına Avukat Alpkuran, Avukat İbrahim Türk yazmıştı. Kendini bütünüyle savunma taslağını hazırlamaya vermişti artık. Savunmasını hazırlama duyarlılığıyla donandıkça derinleşiyor, defterine şiirler yazıyordu. Defterine o günlerde yazdığı bir şiiri şöyleydi. Devrim için her zaman ölecekler bulunur. Gider, gider, nice koç yiğitler gider. Senin de içinde bir oğlun varsa çok değildir. Ey mavi gök, ey yağız yer bilesin ki, yüreğimiz kabına sığmamakta. Örsle çekiç arasında yoğrulduk, hıncımız derya gibi kabarmakta. Bir başka sayfada ise şu dörtlü yazmıştı İbo. Demiri de, kömürü de sökeriz aman. Buğdayı da, pirinci de ekeriz aman. Faşizme içimizden kan damlayan kılıcız, bir gün gelir kinimizi dökeriz aman. Canımın gizlisinde bir can edin ki, kan değil sevdamız akardı geceye, sıktıkça cellat, kemendi, duymak, gözlerinde duymak üç ağaçları, susmak, gözlerinde susmak, ustura gibi. Gözlerin hani? Ahmet Arif. Günler, haftalar, aylar geçmişti. Fakat Ali Kaypakkaya, oğlunun ağzından çıkan bir ses, kaleminden dökülmüş bir sözcük duymamış, görmemişti. Sadece kulaktan kulağa dolaşan fısıltılarla onu düşünüyordu. Kimi kurtulmaz diyordu, kimi onu asarlar diyordu, kimi hücreden bir çıksa gerisi kolay diyordu. Ali Kaypakkaya'nın tek isteği, uzaktan da olsa İbo'yu bir kez görebilmekti. Hiç olmazsa sesini duysun ya da mektubunu alsın, buna bile razıydı. Onunla ilgili umudu böylece sağlamlaşacak, rahatlayacaktı. İbo bu dönemde babasına bir mektup yazmıştı. Mektup Ali Kaypakkaya'nın eline geçmemişti. İbo bu olasılığı düşünerek ikinci bir mektup yazmıştı babasına. İbo bu mektubunda şöyle diyordu. Kıymetli babacığım, belki duymuşsundur. 24 Ocak'ta Tunceli'de jandarmalar tarafından yaralandım. 5 gün sonra yakalandım. Şimdi Diyarbakır tutukevindeyim. Kurşun yaralarım tamamen iyileşti. Sakın üzülmeyin. Konu komşu akrabalar merak etmesinler. Çoktandır sizlerle görüşemedik. Bu arada evde neler olduğunu bilmiyorum. Siz asil işçi oldunuz mu? Çocukların okul durumu nasıl ve hangi okuldalar? Anamın ve ebemin durumları nasıl? Bildirirseniz memnun olurum. Size bundan önce bir mektup göndermiştim. Fakat dalgınlıkla üzerine adresi yanlış yazmıştım. Muhakkak elinize geçmedi. O mektupta bazı ihtiyaçlarımı yazmıştım. Sizin perişan bütçenize yük oluyorum ama kusura bakmayın. Üzerimde işe yarar hiçbir şey, hiçbir elbise yok. Bana iç çamaşır, mintan, ceket, pantolon, ayakkabı göndermeni diliyorum. Ceket, pantolon, ayakkabının parasını gönderseniz daha iyi olur. Ayrıca bir saat ve bir miktar para ne kadar gönderebilirseniz çok memnun olurum. Saatsizliğin çok sıkıntısını çekiyorum. Selam eder, ellerinizden öperim. Bütün çocukların ayrı ayrı gözlerinden öperim. Siz buraya gelmeye asla kalkışmayın. Görüşmemiz imkansızdır. Göndereceklerinizi posta ile gönderin ve dediğim gibi de benim için asla merak etmeyin ve üzülmeyin. Olanların hiçbir önemi yoktur. Hoşça kalın. Oğlunuz İbrahim Kaypakkaya. Bu, Ali Kaypakkaya'nın İbo'dan aldığı ilk mektup, onun ağzından kaleminden ulaşan ilk haberdi. Mektup bir anda içini ferahlatmıştı. Oğlunun yazısına, yazdıklarına evirip çevirip bakmıştı. Baktıkça heyecanlanmıştı. Sonunda aynı heyecanla çarşıya çıktı. Neyi var neyi yok verip bir kat elbise, iki çift çorap, bir kol saati, gömlek ve iç çamaşırı aldı. Sonra düşündü. Düşündü ve Diyarbakır'a kendisi götürmeye karar verdi. İbo'nun gelme, görüşemeyiz, postayla yolla demesine karşın Ali Kaypakkaya yine de umuda bir açık kapı bırakmıştı. Otobüsü Diyarbakır'a doğru yol alırken arkasındaki sırada oturan iki sivilin konuşmalarından bunların resmi olduklarını ve sık yönetim görevlileri olarak Diyarbakır'a gittiklerini çıkarmıştı. Onlara dönerek kendisinin de Diyarbakır'a sık yönetime gittiğini söylemişti. Belki bir yol dostluğu kurar ve oğlunu görebilmesi için yardımlarını alır diye tasarlıyordu. İbrahim Kaypakkaya adını duyar duymaz arkadaki sırada oturanların orta boyun uzunu, esmer ve yapılı olanı birden Ali Kaypakkaya'ya sinirlenmiş ve "İbrahim eline geçmeyecek!" diye bağırmıştı. Ali Kaypakkaya, aralarındaki konuşmalardan adının Fehmi olduğunu duyduğu bu adama "Niye beyefendi, idam mı edilecek?" diye sormuş. Adam da "Bana daha fazla soru sorma, daha da sokulma, dön önüne. İbrahim eline sağ geçmeyecek, işte o kadar!" diye kesip atmıştı konuşmayı. Sıkı yönetimde görevli Esmer ve orta boyun uzunu, yapılı ve adı Fehmi olan bu adamın kesin bir edayla böyle konuşması Ali Kaypakkaya'ya sinirlendirmişti. Fakat adamlara bulaşırsa oğlunu göremeyeceği tedirginliğiyle kendini tutmuştu. Bütün yol boyunca adamın neye dayanarak böyle konuştuğunu düşündü durdu. Kulağını kabarttı fakat arkasındaki iki adam seyrek ve alçak sesle konuşuyorlardı artık. Ali Kaypakkaya Diyarbakır'a inince doğru sık yönetim komutanlığına gitti. Yine aynı yerde adının Ahmet olduğunu öğrendiği bir yarbay Ali Kaypakkaya'ya soruşturmanın daha tamamlanmamış olduğunu bildirmiş, görüşmeniz olanaksız demişti. Oğluyla görüşme izni için başvurduğu yerde Ali adını da bir üsteğmen, yine Kerkük'lü bir üsteğmen ve Mevlüt Arslan adına İlahiyat Fakültesi mezunu bir teğmen vardı. Konuşmalarından Mevlüt Arslan Ali Kaypakkaya'nın Alevi olduğunu anlamış ve yekten "Siz Ali'ye Allah dersiniz. Her melanet sizin başınızın altından çıkıyor." diyerek sövüp saymıştı. Ali Kaypakkaya, "Benim çocuğum insanları biz siz diye ayırmaz. Bu dava mezhep davası değil." diye söylenecek olduysa da Mevlüt Arslan ağzına ne geldiyse sıralamıştı. O ara adı Ali olan üsteğmen ortalığı yatıştırmak için kalkıp Ali Kaypakkaya'ya susmasını söylemiş, "Dövüş başlarsa ayırmam." demişti. Ali Kaypakkaya da, "Ben kimim ki? Eninde sonunda bir suçlunun babasıyım. Bağırın!" diye sözü tamamlamış. Oğluna getirdiği eşyaları vermeleri için onlara uzatmıştı. Görevliler eşyaları almadılar. "Elden veremeyiz. Postayla yolla." dediler. Sonra İstersen kendisine bir not yaz, onu verelim, dediler. Ali Kaypakkaya bir kağıt çıkarıp oğluna bir şeyler yazmaya başladı. Diğerleri de onun yazdıklarını okuyordu. Oğlum, diye yazmıştı. Zamanında aramızda bir hayli çatışma çıkmıştı. Şimdi buradasın. Bu senin idealin sonucunda olduğuna göre üzülme. Yazdığı notun tam burasına geldiği zaman kestiler. Bu kelimelerle yazamazsın. Cesaret veriyorsun. Cesaret vermek yasaktır. Annen iyi, ben iyiyim, görüşmek mümkün olmadı gibi şeyler yaz, dediler. Sıradan bir not yazıp verdi o da. Sonra Ali Kaypakkaya'ya hangi otelde kalacağını sordular. Diyarbakır'da kalmayacağım, diye yanıtlayıp ayrıldı oradan. Şehre çıktıktan sonra üzüldü, ikirciklendi. Acaba bu gece kalacağım deseydim daha mı hayırlı olurdu? İmanlı biri bir mektup mu getirecekti? Bunun için mi sormuşlardı? Yoksa bir oyuna düşürüp tevkif mi edeceklerdi? Diye düşündü durdu. Yol boyunca aynı düşünceyle içini yedi. Eşyaları ancak eve dönüp ertesi gün postaya verdi. Bir de mektup yolladı İbo'ya. Soruyorum, kalaslara bağlanarak bir adam kırbaçlanırken ve hurharş edilirken beyni ve yumruklar ve yumruklar ve yumruklar ve cam kırıklarıyla dolduran gırtlağından dökülürken inildeyen kelimeler aradıkları neydi? Neden ilgilendiriyordu katilleri? İnildeyen ama yılmayan şeyler. Nihat Behram. 27 Nisan 1973 Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan gece saat 22.30 sularında İbo'nun 3 numaralı gözünde yattığı Diyarbakır Sık Yönetim Tutuk Evi'nin hücrelerine birkaç tutuklu daha getirildi. Her biri ayrı ayrı hücrelere kilitlendi. İbo hücresinde kulak kabartıp dışarıdaki gürültüleri dinlemişti. Aylardır kapalı olduğu bu avuç içi kadar çukurda dışarıdan gelen seslerden neyin ne olduğunu anlamakta ustalaşmıştı. Gelen tutuklulardan birisi kendilerini hücreliğe getiren az teğmenden sigara istemiş. İbo sesinden onu hemen tanımıştı. Gecenin bu saatinde böyle bir dünyada bu ses İbo'ya bir dost sıcaklığı iletmişti. Nöbetçilerin gelenlerle ilgili işlemleri bitirişinden bir süre sonra İbo hücresinden enternasyonel marşını söylemeye başladı. Marşı bitirdikten bir süre sonra bu kez Mustafa Supi marşını söylemeye başladı. Böylece hem hücrelere yeni gelmiş ve her an işkenceye götürülmeyi bekleyen arkadaşlarını cesaretlendirmek hem de kendisinin orada ve sağlığının yerinde olduğunu duyurmak istiyordu. Hücredekilerin hiçbirini uyku tutmuyordu. Onlar İbo'yu, İbo onları düşünüyordu. Gece yarısından sonra İbo, ''Nereden geldiniz? Kimler var içinizde?'' diye seslendi. Yeni gelenler İbo'nun sorularını yanıtsız bıraktılar. Daha sorguya gitmemiş olduklarını düşünüp İbo'ya adlarını söylemeyi sakıncalı bulmuşlardı. İbo da durumu anlamış, fazla üstelememiş, tekrar marş söylemeye, onları cesaretlendirmeye başlamıştı. Sonra nöbetçiler gelip İbo'yu susturdular. Diğer hücrelere getirilen Hasan Zengin, Kaya Bozoklar, Celal Bozatlı, Mehmet Altınbaş, Hamza Kılınç, Vakkas Yağuşu ve Celal Deniz'e de nöbetçiler en ufak bir ses çıkartmamalarını iftihar ettiler. 28 Nisan sabahı saat 8'de İbo'nun 3 nolu hücresi hariç diğerlerinin kapılarını açtılar. İhtiyaçlarını gidermelerini söylediler. Sonra sırayla saçları kesildi, fotoğrafları çekildi, tekrar hücrelerine sokulup kapıları kilitlendi. Ve hücrelerinin deliğinden dışarı bakmamaları istendi. Ve İbo'nun hücre kapısını açtılar. Yemeğini içeriye verdiler. Öğlen olunca diğer hücreler yine sırayla açılarak tutukluları tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri için dışarıya çıkardılar. Hasan tuvaletten dönerken gecikmiş ve önünden geçerken 3 nolu hücrenin kapı deliğinden içeriye bakmıştı. İbo ranzasına bağlı bir durumda aynı deliğe bakıyordu. Göz göze geldiler. Pijama giyinmişti. Sırtında kahverengi, gri, yırtık bir ceket vardı. Hasan İbo'yla bakışmış ve beklemeden kendi hücresine doğru yürümüştü. Sonra sırayla aynı yöntemi uygulayıp o gün diğer tutuklular da İbo'yla göz yüze geldiler ve onu gördüler. Akşamüstü saat 16.30 sularında nöbetçiler diğer tutuklara ''Hazırlanın, gidiyorsunuz.'' dediler. Götürülme vakitleri gelmişti. İbo bu çağrıyı duyunca hücresinden ''Arkadaşlar!'' diye bağırmaya başladı işte. Hiçbir şey konuşmayın. İradenize sahip olun. Gerekirse ananızın adını dahi söylemeyin. Sizleri işkenceye götürüyorlar. faşistlere devrimcilerin nasıl kararlı olduğunu kanıtlayın. Ve İbo'nun hücresine üşüşüp onu susturdular. Gidenlerin kulaklarında yol boyunca İbo'nun sesi çınladı. L harfi görünümündeki bir binadan çıkarılmışlar, çakıl taşlarıyla süslenmiş bir bahçeden geçirilmişlerdi. Tutuklulardan birinin gözlerindeki bant gevşek olduğu için çevresini görebiliyordu. 2-3 dakika burada yürümüşlerdi. Sonra üzerinde Ziya Gökalp Caddesi yazılı bir levha görmüştü. İşkence evi buradaydı. Tutuklulardan birinin götürüldüğü bir odada kulağına bir konuşma çalınmıştı. Yaşar Bey İstanbul'a gitmiş, İbrahim'le ilgili olarak görüşme yapacakmış, diyordu konuşanlardan biri. Diğeri şöyle sürdürüyordu konuşmayı. Hep bununla mı uğraşacağız? Konuşmuyorsa temizlemeli. İşkenceye götürülen tutukluların bir kısmı sorgularından sonra 1 Mayıs'ta işkence evinden büyük tutuk evine alındılar. Hücreliklerde gördüklerini orada arkadaşlarına anlattılar. İbo'dan haberler ilettiler. Söylediği marşlardan söz ettiler. Neşeli ve sağlığının yerinde olduğunu söylediler. Bütün dava arkadaşları o günlerde sadece İbo'yu düşünüyorlardı. Davanın hemen hemen bütün sanıkları hücrelerden, işkencelerden geçmiş ve tutuklanıp cezaevine gelmişlerdi. Fakat İbo'yu bir türlü soktukları dehlizden çıkarmıyor, yüzünü kimseye göstermiyor, tutuk evine getirmiyorlardı. Tutuk evindeki arkadaşları sık sık tutuk evi yönetimine başvuruyor ve İbo'yu soruyorlar fakat soruları hep yanıtsız bırakılıyordu. Hücrelikten işkenceye götürülen tutuklulardan birisi tekrar hücreliğe getirilip 8 nolu göze kilitlenmişti. Hücrelikte koridoru bekleyen nöbetçilerden birinin adı Paşa'ydı. Adıyaman'ın Besni ilçesinin Çakallar aşiretine mensup Türktepe semtinde oturuyordu. Diğer bir nöbetçinin adı Hüseyin Aksoy idi. Gaziantep'in Kilis kazasının Elbahan köyünde oturuyordu. Çavuştu. İbo bugünlerde sürekli olarak kareli defterine bir şeyler yazıyordu. İşkenceler kesileli beri sürekli olarak düşünüyor ve notlar tutuyordu. Böyle bir günde babasından gelen bir mektubu verdiler. Babası şunları yazmıştı mektubunda. Sevgili oğlum, selam ve sevgilerimle gözlerinden öper, Cenab-ı Allah'tan sağlıklar dilerim. Fabrika adresine gönderdiğim mektubu aldım. Bakkal Bedri Eli ile gönderdiğim mektubu almadım. Görüşme müsaadesi verildiği zaman ben yazarım diyorsun. O zamana kadar gelmeyeceğim. Bu arada görüşme müsaadesinden önce ihtiyaçların olursa gelmemizi beklemeden yaz. Danıştay'a açtığım davanın savunmasını istiyorlar. Yarın ayrı bir mektupla gelen tebliği de göndereceğim. Savunmanı ona göre yaparsın. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü'ne de savunmanın Diyarbakır Sükunet'in tutuk evindeki oğlum İbrahim Kaypakkaya'dan istenmesini bir dilekçeyle bildirdim. Anlaşıldığına göre okul müdürlüğü davayı kaybetmiş olacak ki savunmanızı aldıktan sonra okula çağırdık gelmedi diye arkadan tazminat davası açacaklar. Sizin de hapiste olduğunuzu bildikleri için yeni yeni problemler düşünüyorlar. Eben, annen selamla gözlerinden öperler. Haydar, Sultan, Feride, Hakkı, Alekber, Elif selam eder ellerinden öperler. Galip Özdemir ve Pire Mehmet de selam ederler. Bizim için merak etme, rahatımız iyidir. Senden başka düşüncemiz yoktur. Sevgili oğlum, mektuba son verirken tekrar selam eder gözlerinden öperim. Allah'a emanet olasın. Not, yapılan tebliğin ayın 15'inde, 15 Nisan'da, savunması yapılmış olacakken bize 18'inde geldi. Son. Babasının sağlık haberleri dolu mektubu İbo'yu sevindirmişti. Bir ihtiyaç listesi çıkararak babasına yollamayı düşünüyordu. Onun notlarını tutuyordu. Artık işkenceler son bulduğuna göre görüşebiliriz diye babasını çağırmayı tasarlıyordu. Bu Mayıs günlerinde artık İbo umut içinde hücreden çıkacağı anı bekliyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 104.